Ayrım 24. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 347. 78. Kukkuruk. Koydum sofraya işte, görmüyor musun? Kukkuruk kuruguk. Bir şey değil. Guruguru gurk. Tamam. Guk guk guk gu. Anladım. Gurugu gurk gurguk kukkuruguguk. Hayır. Gugakum gurun guruk. Yok ya, terbiyesiz. Gagandan çıkanı kulağın duysun. Ne biçim konuşuyorsun sen dedenle? Gırk gibisinden kumrucada hiç anlamı olmayan bir ses çıkarıp uçtu gitti. Gurultu sevmez, çıt istemem hanımın mutfak penceresi açıldı. Hayalet gibi belirdi pencerede. El el üstünde, el şey üstünde soluk beniz çıt istemem hanım, sanki Mona Lisa. Fakat ifade farklı, Mona hiç de böyle fırça çekecek gibi bakmaz adama. O tabloyu çağrıştıran sadece pencerenin bir tablo çerçevesini anımsatması ve soluk beniz kuş düşmanı bu deli karının bir elini öbürünün üstüne, öbürünü apış arasına koyması. El koyuş benzeyişi. Üstelik bence Mona Lisa da güzel bir karı değil zaten. Leonardo da Vinci bula bula onu bulmuş işte. Her kadın gelip saatlerce ressamın karşısında durmaz ki. Kadın durmak istese bile buna kilise izin vermez. O Rönesans, Reform, ılımlı Katoliklik karmakarışık günlerinde. Niye gidiyor ki o karı her gün o ressamın evine diye sorar kilisede oğlan beceren papaz. Zangoç da hiç hoş karşılamaz bu durumu. Açılmayacağısı ağzını timsah ağzı gibi açarak beni orta çağdan günümüze indirgedi çıt istemez Lisa. Kimle konuşuyorsunuz? Dırt'la. O kim? Dördüncü torun. Allah size akıl fikir versin deyip kapattı açılmayacağısı penceresini Mona Bella, eli elin üstünden, öbür eli şeyin üstünden kaldırarak. Manyak, zır deli. Allah sana akıl fikir versin, başımın belası kadın. Benim aklım yerinde, fikir dersen bin bir türlü. Mutluluğumu kıskanıyor. Aşağıdaki mağarasında tek başına yaşıyor, geleni yok, gideni yok. Benim kalabalık, giderek büyüyen neşeli ailemi ve aile reisi olarak yaşadığım rengarenk hayatımı kıskanıyor işte. Kumruların durumu karmakarışıktı. Artık büyüyen ve gökyüzünü keşfeden bırt ve dırt muntazam gelip giderlerken, meşk yumurtadan çıktığı yuvada kuluçka yatışına geçti. Nasıl yani? Yumurtlayacak mı? Haziranın ortasını yeni geçtik, daha 3,5 aylık. Mutfak penceresinden durumu incelememe uyuz olarak kıpırdadı. Altında 2 yumurta var. Nasıl olabilir? Dün doğdu, bugün yumurtluyor. Kiminle çiftleşti? Aşkla mı? Hep biri erkek, öbürü dişi mi oluyor bu yumurtaların? Ne kadar kardeş kardeşe bir hayat. Yoksa birileriyle çiftleşip aile yuvasına mı yumurtluyorlar? Öyle olsa eşini de kahvaltıya getirirdi. Bildiğimiz kadarıyla kumrular damsız gezmiyorlar. Kim kimin kocası, bu kimin yumurtası belli değil. Mezhebi ferah feza bir komünoteyle mi karşı karşıyayız? Her şeyin müsebbibi boş verin beni hiç ortada yok. O da bir anlamda benden sonra bu sülalenin başı. Bu ne biçim ebeveynlik? Dünyanın en salak kuşları olarak biliniyorlar. Salaklığın getirdiği bir özgürlük, bir özgün mutluluk mu bu yoksa? Devrisi sabah kalktım. Bu sefer Karagöz konuşlanmış yumurtaların üstüne. Bunları da mı o yumurtladı? Mutlaka. Çünkü meşkin yumurtlama zamanı gelmiş olamaz. Herhalde dün annesine özenerek, onun yokluğundan istifade ederek yumurtaların üstünde aşermecilik oynuyordu. Bırt annesinin yanında nöbetçi takılıyor. İş tamamen karıştı. Yarın dırt bir yere yumurtlarsa hiç şaşırmayacağım. Doğranan ekmek miktarı giderek artıyor. Ne kadar versem yetmiyor. Sabahları pencere denizliği otobüs durağı gibi. Oradan yattığım yeri görüyorlar, sessizce otobüs bekliyorlar. Sabaha karşı tuvalete kalkıyorum. Banyonun ışığı yanınca kahvaltı saati geldi sanarak guruldamaya başlıyorlar. Denizlikten denizliğe uçuşuyorlar. Gelip tekrar yatıyorum, çok bozuluyorlar. Yolda iki torun daha var, giderek kalabalıklaşıyor otobüs durağı. Belki nevale masrafı biraz artacak ama ne gam. Böyle takım taklavat, kalabalık bir aile, müthiş bir keyif. Hangisiyle ilgileneceğini, hangisini seveceğini şaşırıyor insan. İlerleyen günlerde karagöz yumurtaların üstüne tamamen yerleşti, hiç kalkmıyor. Yem yediğini, su içtiğini görmüyorum. Sanırım yeni torunlar, yumurtcan ve yumurtkanın doğumu yaklaştı. Doğamadan ölen ilk torun yumurtcanın adını uygun gördüm beşinci toruna, altıncının adı yumurtkan. Fakat karagöze bir önlem almamız gerekiyor. Gelecek yıl yavrular da doğuracaklar. Ben yılda iki gibi bir artış düşünürken giderek hesaplanamaz oldu olay. Hangileri dişi? Bu böyle devam edemez. Onlara doğum kontrolünü öğretmem gerek. Biz sevişmeyin demiyoruz ama kontrol edin. Kuş prezervatifi diye bir şey yok mu? Ekmeklerine şap mı katsam? Bu gidişle gelecek yıl bir Alfred Hitchcock filmine dönüşebilir aydınlık boşluğu. 79. Temmuz alev biçim indi İstanbul'a, aşırı ısındı havalar. İzin konusunu Keldoğan Bey'e bir eşref saatinde açtım. Sonra konuşuruz, senin izinden önce bir Anadolu'ya çıkman gerekebilir, siparişler çok düştü dedi. Hoş, izin alıp bir yere gidecek değilim, çoluk çocukla evde takılacağım. Bu sıcakta çalışmak yıpratıcı oluyor. Ayrıca hiç Anadolu yolculuğunun sırası değil. Arabada soğuk hava üfleyici yok, Anadolu cayır cayır. Evde donla dolaşma zamanları geldi. Yapış bir sıcak, don bile fazla ve fakat çıplaklar kampında değiliz. Üst katın aydınlık pencerelerinden perdesiz evimin mutfağını, salonunu net olarak inceleyebilen genel giderlere katılmam bey hiç de hoş karşılamaz bu durumu. Bütün mahalle alarm, bizim apartmanda bir ırz düşmanı sapık var, tantanasıyla ortalığı birbirine katmakla kalmaz, derhal ahlak zabıtasını aramakla yetinmez, valiyi, emniyet müdürünü arar, benim daireye kapının altından biber gazı sıkılmasını istirham eder. Konuya vakıf olan Çıt İstemem Hanım, kumrularla cinsel ilişkim olduğu fantezisini geliştirir. Yoksa niye böyle fırt fırt yumurtlasınlar komiser bey? Teras benim bey ve asansör bozan hanım deli olduğumdan emin olarak akıl hastanesini ararlar. Derhal ambulans ve güçlü kuvvetli iki güllabici isterler. Don dursun. Boş verin beni kuluçka görevinde. Yavrular doğdu mu o hala yumurtalarımı ısıtmakta. Fırından taze ekmek alındı. Denizlik silme ince kıyım ekmekle bezendi. Boş verin beni yerinden kıpırdamıyor. Sülale ortalıkta yok. Dün koyulan ekmek kırıntısına dokunulmamış. Boş verin beni yerinden kalkıp sofraya geçmemiş. Karagöz sanırım Beyoğlu'nda vitrin bakma gezintisine çıktı. Birden guruldamaya başladı boş verin beni. Gidip baktım, kalkmış kuluçka noktasından Denizli'ye tünemiş, yuvada iki yavru. Yumurtcan ve yumurtkan ya dün gece ya bu sabaha karşı doğdular, dün yumurtaydılar. Doğum tarihleri 4 Temmuz. Uzun uzun inceledim yeni torunlarımı. Boş verin beni uçtu gitti, torunlar dedeye emanet. Boş verin beniden başka kumru yok ortada, gene kayıplara karıştılar. Dün bir ara aşk geldi, genel giderlere katılmam beylerin mutfak penceresi denizliğinde biraz tünedi gitti. Yeni torunların annesi Karagöz kayıplara karıştı. Sofradaki yem gaga değmemiş biçimde duruyor. Boş verin beni de yemiyor, suyu içen yok. Şu an ceviz boyutundaki son torunlar, kimi zaman yapayalnız kalıyorlar denizlikte. Yuvada yavru olması da güzel bir şey. Gece yarısı geliyorsun oradalar. Uçamadıkları için sürekli evdeler. Uçmayı öğrenince pır gidiyorlar. Bekle ki gelsinler. Daha haftaları da olmadan hareketlendiler. Birbirlerini gagalıyorlar. Ara sıra boş verin beniyi didikliyorlar. Babaları hiç tepki göstermeden duruyor. Durumu incelemekte olduğumu fark edip beni kesiyor. Yumurtcan ve yumurtkan öbür torunlardan daha cevvaller, daha sağlıklı görünüyorlar. 80. Öğlene doğru uyandım bugün. Günlerden pazar, hava acayip sıcak, yangın Temmuz sürüyor İstanbul'da. Kumruların yemini suyunu verdim. Mutfakta ayaküstü kahvaltı ettim. Kendi kendime sofra kuracak değilim ya. Ferah bir keten pantolon, bol bir gömlek giyindim, attım kendimi sokağa. Nereye gidiyoruz diye sordu beyin kuşkuyla. Ne bileyim ben, onu sen biliyorsun diye yanıtladı beyincik. Omurgalar bugün pazar sırt üstü yatsaydık diye düşündüler. Hiçbir şey yemedi. Birazdan şaraba geçecek salak, dedi mide bağırsaklara. İnce bağırsak ırgalandı, kalın bağırsak kendisinden beklenmeyen tiz bir sesle osurdu. Dışarısı evden de sıcak. En doğrusu araba ile esintili bir yerlere gitmek. Otoparka doğru yürüdüm. O sokakta taş kırma çalışmaları başlamış, otopark girişine kadar yol kapalı, yolun öbür ucundan çıkılabiliyor. Ancak akşam girilemeyecek. Kantar içinde çalışan işçiler ciddi bir kararlılık içinde ilerliyorlar. Atladım arabaya, nereye gideceğimi bilmeyerek bastım gaza. Ne tarafa diye sordu beyin. Ağız yorum yapmadı. Vallahi ne bileyim ben makamında büküldü alt dudakla üst dudak. Boğaz tarafına meyletti araba. Arabanın bir bildiği var herhalde diye düşünerek vites değiştirdim. Beşiktaş'ı geçer geçmez bin pişman oldu araba sahil yoluna girdiğine, trafik durağın. Dolmabahçe Sarayı'nın çok yüzyıllık yüksek kalın bahçe duvarları, çok padişah görmüş geçirmiş, Atatürk'le ahbap olmuş ulu ağaçlar. Burayı ev diye kullanmış çok karılı padişahları düşünüp gezinerek kim bilir kaç yüzyılda ulaştık Çırağan Oteli'ne. Otelin girişine daldı, çıkışından çıktı, tehlikeli bir gerilla dönüşle Beşiktaş'a yöneldi araba hiç fikrimi sormadan. Lan araba, oradan geliyoruz ya. Hiç yanıt yok arabada. İki sigara içimi süresinde Beşiktaş'a ulaştık. Yıldız tarafına döndü bizim küllüstür, hırlamaya başladı. Vites değiştir demek istiyor. İyi peki, al sana üçüncü vites. Nereye gittiğimizi çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum diye düşündü beyin. Bunu araba da bilmiyor galiba diye umutsuzca iç geçirdi beyincik. Yıldız yokuşunu başarıyla çıktıktan sonra gene gaz istiyor külüstür. Dördüncü vitese geçilmesini talep ediyor. Niye, ne lüzum var? Niçin manyak gibi kökleyeceğiz? Bir yere yetişmiyoruz, gezmeye çıktık. Nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. En sağ şeritte ağır ağır giden bir arabanın arkasına geçtim. Olması gereken mülayim gezinti ahenginde ilerlemeye başladık. Bu duruma çok bozuldu külüstür. Dört camı birden açtım. Gene de çok sıcak arabanın içi. Gömlek sırılsıklam, pantolon kıçıma yapıştı, don kıçımın deliğine kaçtı. Bok gibi sıcak dedi kıç. Sen onu bir de bana sor diye inledi kıçın deliği. Cep telefonum çaldı. Maalesef ablam. Hiç sırası değil fakat açtım. Doğrudan çok gecigen izdivacım konusuna girdi. Neyse ki Allah'ın sevgili kuluymuşum. Zaten falcı bir hafta önce her şeyi söylemiş, bana tahayyül edemeyeceğim kadar mükemmel bir kısmet çıkmış. Kör mü topal mı abla diye sordum sinirle. Hayır, sapasağlam. Yalnız senden biraz büyük ancak çok zengin. Boğaz'da yalıda oturuyor. Arabalar, uşaklar, hizmetçiler. Eşi yıllar önce ölmüş, bütün miras ona kalmış. Kadın trilyoner, yeye bitmez parası var. Bu senin için çok büyük ve son fırsat. Bunu da kaçırırsan artık benden günah gitti. Senin de bir ailen olması gerek. Böyle sivri biber gibi yaşanmaz. Seninki yaşamak değil. Sen yıllardır bir bunalımın nakliyecisi olarak koşuşturuyorsun. Aslında benim geniş bir ailem var. Karagöz, boş verin beni, aşk, meşk, bırt, dırt, yumurtcan ve yumurtkan. Kök salan bir ailem var benim. Ama bunları ablama anlatmak çok zor. Gelin adayı kaç yaşında abla? 72. Fakat aslında 69'muş, nüfusta yanlış yazılmış. Çüş demek istedi ağız. Beyin müdahale ederek ağzın açılmasına engel oldu. Çük sinirlendi fakat bir şey demedi. Başımdan kaynar sular döküldü. Gayet sıcak olan arabanın içi kaynar suyla dolmaya başladı. 72 yaşında bir teyzeyle niçin evleniyorum abla? Bir ayağı çukurda, çok yakında ölecek. Bütün miras sana kalacak. Trafikteyim, araba kullanıyorum abla. Daha çok araba beni kullanıyor, zor durumdayım. Ben trafikte ölürsem miras tamamen o kadına kalacak. Arabanın içi çok kalabalık. Bütün organlarım birlikte gezintideyiz. O kadınla haftaya evleniyorsun, ben her şeyi ayarladım dedi ablam. Önümdeki arabaya dan diye çarptım, fren yerine gaza basmışım. Çişim var dedi Çük. Bir bu eksikti. Öndeki arabadan inen sürücü bana doğru yaklaşırken indirdim fermuarı, çıkardım telaşlı Çük'ü ıslak dondan, debriyaja doğru işemeye başladım. Arabada seviyesi giderek yükselen, başımdan dökülen kaynar sulara karıştı idrar. 81. Aşk ve meşkten sonra bırt ve dırtın, ardından yumurtcan ve yumurtkanın doğumu üzerine, yılda kaç tane doğuruyor bu kumrular araştırmasına giriştim. Yavru verimleri çok iyidir bilgisine eriştim. O kesin de ne kadar? Yılda kaç yumurta yani? Araştırmalarım sırasında şöyle bir yan bilgiye de ulaştım. Üveyiklerle çiftleştirilmesinden elde edilen yavrular hem çok dayanıklı olurlar hem de çok iyi öterler. Ancak bu yavrular kısırdırlar. Güzel. Demek ki derhal bir erkek üveyik bulup aydınlık boşluğuna salmalıyım. Bu da bir doğum kontrol yöntemi işte. Üveyik nereden bulunur? Gazeteyi üveyik alınacaktır diye ilan mı versem? Altına abazan bir üveyik tercih edilir gibisinden bir yazı mı yazdırsam? Bu önlenebilemez çoğalmaya karşı bir tedbir almamız şart. Kumruların doğum kontrol diye bir kavramı yok. Bir yılda 8'e çıktı kumrularımın sayısı. Umarım bu yavrular uçar uçmaz gene yumurtlamaz yuvaya sorumsuz karagöz. İyi ki söküp atmamışım o yuvayı. Oysa kumru uzmanları o yuvanın bir daha kullanılmayacağını, her kumrunun kendi yuvasını yaptığını ileri sürüyorlar. Bizimki de yaptı yuvasını küllüğün içine, beceremedi. Hazırı var lan burada, üstelik ben orada doğdum diye düşündü. Benimkiler o kadar kumru değiller zaten. Onlar benim çocuklarım. Ve fakat bir daha doğurursa bu yıl bu kara göz, ilk doğanın ismini yeter, ikincisine imdat koyacağım. Kumrusal araştırmalarım sırasında Türk kumrusu diye adlandırılan bir tür olduğunu öğrendim. Onlar biraz daha ufak olurlarmış. Almancası Türkentaube, İspanyolcası Tortola Turca, İsveççesi Turk Duva, Fransızcası La Tourterelle Türk. Yani biz Türklerin kıçından uydurdukları kumrular Türktür, Türk kalacaktır gibi salak bir özdeyiş değil. Renginin daha çok griye yakın olduğu ve karınlarının deve tüyü pembe ve beyaz renkli olduğu, enselerinde siyah leke bulunduğu belirtiliyor. Tamam işte bunlar bizimkiler. Ancak dünyaya Hindistan'dan yayıldığı bilinen Türk kumrusuna niçin bu ad verildiğine dair bir bilgiye ulaşabilmiş değilim. Bu kadar çocuk olmaz ki. Bu adamın da bir bütçesi var. Bedava almıyor ki ekmeği o. Ben sokağın üstünde uçarken görüyorum tepeden, fırından alıyor, para veriyor anlamında gurultular çıkarıp bir denizlikten öbür denizliğe kanat çırptı boş verin beni. O zaman artık sevişmeyelim diye guruldadı Karagöz, kuyruğunu havaya kaldırarak. Boş verin beni uçarak yanına geldi. Ben onu demek istemedim. Daha gençliğimizin baharındayız. Sevişmeyi niye kesiyoruz? Çok çocuk olmasın diye. Yumurtcan yumurtkanla didikleşiyor. Yavrular kendi aralarında sürekli birbirlerini didikliyorlar. Öbür torunlarda pek görmediğim bir dalaşma. Ufak ufak büyüyorlar, şimdilik yumruk boyutundalar. Yakında onlar da uçacak. Sanırım artık beni tanımaya başladılar. Mutfak penceresinde belirdiğimde didikleşmeyi kesip bir süre inceliyorlar beni. İki iken dört oldular, yaz geldi altı oldular. Kuş kakası temizlemekten sıkıldım diye fırça çekiyor. Tam üstündeki pencere denizliğinde devinen yeni yavrulardan haberi olmayarak zemin kat sakini çıt istemez hanım. Altı değil sekiz oldular. Biz de böyle bir seri üretim düşünmüyorduk. İki zavallı kumruya ekmek verelim biçiminde gelişen bir olay. Şu kuşlarınıza mukayyet olun lütfen. Ne diyebilirim ben kuşlara? Arkadaşlar, şu andan itibaren çıt istemez hanımın penceresine ve denizliğine sıçmak yasaklanmıştır. Bunu kumrulara nasıl anlatabilirim? 24. ayrımın sonu. Sayfa 360.